Ayrım 3. Sayfa 38. Yalvaran gözlerini parti sekreterine dikerek sorusunu tekrarladı. Sanki şöyle sormak istiyordu. Yeni ne biliyorsun? Parti ne diyor? Söyle bana, ben de sevineyim. Tamça'nın her şeyi herkesten önce öğrendiği ve kavradığı fikrindeydi. Bu kadronun söylediği her şeye inanıyor, her düşüncesini kabul ediyordu. Çünkü partiye güveni sonsuzdu. Ve parti, kendisi, küçük evi ve bütün köyü için her şeyin iyi, sevinçli ve yolunda gitmesini sağlamak üzere Tamçan'ı sorumlu kılmıştı. ''Eminim ana'' diye cevap verdi Tamçan. ''Görüyorsun, karanlık yıllar geride kaldı. Eskiden biz sadece barış içinde yaşamak ve ülkemizi birleştirmek istedik. Fakat Amerikalılar ve Nigodin Diem buna izin vermediler. Ülkemizin birleşmesini talep eden herkesin kafası kesildi, karnı yarıldı.'' Bu böyle devam edemezdi. Bu yüzden hep birlikte ayaklandık. Bir kere başladıktan sonra artık saygı görmek ve barış içinde yaşamak hakkımızı almadan silahlarımızı bırakmayacağız. Mücadele uzun sürecek mi? Baskı devam ettiği müddetçe mücadelemiz sürecek. Amerikalılar gidinceye kadar herkes bu mücadeleden kendi payına düşeni verecek. Onlar da çok inatçı galiba. Ne zaman gidecekler? Ancak biz onları yendiğimiz zaman gidecekler, aynı Fransızlar gibi. Sağ olana ellerini eteğine koydu ve alçak sesle mırıldandı. Hepsini anlıyorum ama ben sizler için üzülüyorum. Bu genç yaşta evinizin, barkınızın dağıldığını görmek zor şey. Benim ihtiyar kemiklerim önemli değil. Ama dinleyin, ben bu ihtiyar halime rağmen sizi gölgeniz gibi izleyeceğim. Nereye giderseniz gidin, hep yanınızda olacağım. Hala siyasi mücadeleye katılabilirim ve birlikler için yemek pişirebilirim. Kuyen'in hala omuzlarına yaslanmakta olduğunu fark etti. Niye hala burada oturup duruyorsun? Bu adamları açlıktan öldürecek misin? Çabuk balığı hazırla, yoksa geç olacak. Kuyen çenesini yavaşça anasının omuzlarından çekti ve mutfağa doğru yürüdü. Nan, Tuyu elinden tutarak onun peşinden gitti. Kuyen balığı çevirdi ve bıçakla karnını yardı. Tabancasını çıkartarak duvara asmakta olan Nan'a alçak sesle sordu. Ceketi kimden aldın? Tam yoldaş verdi. Peki sana yolladığım elbise nerede? Bir arkadaşa verdim. Yine mi? Balığın içini temizledi ve itinayla yıkadı. Su'nun kocasından mektup geldi. Haberin var mı? Evet, nasılmış kuzeyde durum? Kuyen kaşlarını çattı. Nasıl olabilir ki? Öğrenim, eğitim. Onların bir eksiği yok. San iyi bir adam. Mektubunu okuyunca kalbim parçalandı. Karısına verdiği tavsiyelerde her şeyi düşünüyor. Kendini üzme. Tuyun eğitimine dikkat et diyor. Bir saniye durakladıktan sonra alçak sesle devam etti. Bizim durumumuzu da soruyor. Bizden nasıl haberi oldu ki? Su ona yazıyor. San'ın Su'ya 18 mektup yazdığını biliyor musun? Bana mektup yazmamayı bozulmaz kural haline getiren senin tam tersine. Nan genç kızın ceketini yakalayarak çekti. Tekrar et bakayım. Sana hiç mektup yazmadığım doğru mu? Kız gülümsedi fakat cevap vermedi. Nan daha hızlı çekti. Yine cevap yok. Parmağını kızın kaburga kemiklerine bastırdı. Nişanlısı hafifçe bağırdı. Yapma Nan, işimden alıkoyuyorsun beni. Peki öyleyse hepsini toparlarsan bana tam tamına bir mektup yazdın. Kaç tane kaç tane? Diye sordu Nan ve parmağını daha hızlı bastırdı. İki iki. Dedi kız. Tuy ellerini çırparak Nan'a cesaret veriyordu. Bir daha Nan amca, bir daha gıdıkla. Kuyen küçük kıza döndü ve dudaklarını ısırdı. Sen de amcandan yanasın ha? Peki öyleyse ben de bir daha seninle oynamayacağım. Küçük kız Nan'ın koluna asıldı ve cevap verdi. Oynamazsan oynama. Ben de Nan amcayla oynarım. Güzel, çok güzel. Git onunla oyna öyleyse. Yarın kiminle oynayabileceğini görürsün sen. Tuy Nan'a sarıldı ve başını yukarı kaldırarak ''Gidecek misin amca?'' diye sordu. ''Ne olur burada kal. Öbür güne, daha öbür güne kadar benimle oyna. Söz ver, ne olursun.'' Yaklaşan ayak sesleri duydular. Sağ ona mutfağa girince Nan geçmesi için ona yol verdi. ''Ne kadar kalacaksın burada Nan?'' diye sordu ihtiyar kadın. ''Belki öbür güne kadar.'' diye cevap verdi genç adam. Bir anda ciddileşivermişti. Parmaklarıyla saçlarını düzeltti ve elini ensesinde unuttu. Kuyen bu komik boza gülmemek için kendini zor tutarak dikkatini tekrar balığı hazırlamaya verdi. ''Ne pişiriyorsun Kuyen?'' soya sosunda levrek. Böyle güzel bir balıkla fena olmayacak herhalde. Karideslerle pavuryaları nasıl yapacaksın? Karidesleri domates salçasıyla, pavuryaları da sirkeyle yapacağım. İyi mi ana? Çok iyi. Mutfağımızın şerefi sana emanet. Sağ ol ana, gülümseyerek çıktı. Kızlarına tam bir güveni vardı. Su ve Kuyen birinci sınıf aşçıydılar. Yemek pişirmesini onlara çocukluklarından beri büyük bir özenle öğretmişti. Her zaman onlara biz fakiriz derdi. Onun için en küçük balığı bile en iyi şekilde pişirmeliyiz. Devrimden önce gerçekten fakirdi. Fakat ayaklanmadan sonra devrimin faal bir elemanının dul karısı olarak 4 ar, yarım dönüme yakın, verimli toprakla bir meyve bahçesi payına düşmüştü. Kocası 1940'ta bir komünist olmak ve silah bulundurmak suçundan 5 militan ile birlikte burada, Hondat'ta kurşuna dizilmişti. Silahlarını ve el bombalarını o zamanlar henüz yıkılmamış olan Ejderha Dağı mabedinde yapıyorlardı. Sağ ananın ilk oğlu direnme hareketi sırasında Mopvan kanalı yakınında bir silahlı çatışmada şehit düştü. Damadı yani Su'nun kocası oğlunun silah arkadaşıydı. Bütün aile, baba, çocuklar, damatlar ve ana hayatlarını devrim yoluna koymuşlardı. Şimdi 62 yaşındaydı ve hayatın sınavları, zorlukları saçlarını bembeyaz yapmıştı. Buna rağmen durmadan tekrarlardı. Çok şükür, ülkemizin birleştiğini görmek için hala bahçede çalışacak, pirinç ekecek kadar gücüm kuvvetim var. Gerçekten mümkün olan her şekilde devrim davasına bağlanmıştı. Kocası, çocukları, bahçesi ve pirinç tarlası, eti ve kanı, her şeyiyle. Devrim onun bütün umuduydu. Tanıdığı bütün sevinçlerin kaynağıydı. Ve bu sevinç onun büyük ve sade kalbini bazen sakinleştiriyor, bazen taşarcasına kabartıyordu. Bunu anlamak zor değildi. Nan, Tamçan ve diğerlerinin etrafında toplanmış görünce, karışık yüzü bu yüzden böylesine ışıldıyordu. Tam oturma odasına girdiği sırada Su, Tamçan'a mektubu gösteriyordu. Sağ ona devrimciye dönerek. Yazdıklarının hepsini anlamadım. Çünkü bir defa dinledim. Oku oğlum. Ben de bu gece Kuyen'e söyleyeceğim. Onu yavaş yavaş bir daha okusun bana. San, derin düşünceli bir adamdır. Bu yüzden onu anlayabilmek için en ufak sözünü bile düşünüp tartmak lazım. Tamçan mektubu okurken arada sırada gülümsüyordu. Su'nun uzattığı fotoğrafı çeşitli şekillerde tutarak dikkatle inceledi. Toplamış görünüyor. Gittiğinden beri derisinin rengi de açılmış dedi gülerek ve fotoğrafı Su'ya iade etti. Sosyalist bir ülkede yaşamanın ne demek olduğunu görüyorsunuz işte. Sağ ona keyifli keyifli güldü. Su ise endişeli bir sesle. Bense ona gönderdiğim fotoğrafta öyle zayıftım ki resmi hapisten yeni çıktığım zaman çektirmiştim. Sağ ona kızın arka çıktı. Seni tıktıkları o delikte şişmanlayacak değildin ya. Tamçan elinde olmayarak yine gülümsedi ama sonra gülümsemesi dudaklarında dondu. Dinle bak Su dedi. O resmin değeri ölçüsüzdür. Her insan gurur duyabileceği böyle bir resme sahip değil. San'ın o resmi bütün diğerlerinden üstün tutacağına eminim. Hapisten çıkar çıkmaz çektirdiğini ona yazsaydım bari. Yazdım ama biraz başka türlü ifade ettim. Bu fotoğraf geçirdiğim kazadan hemen sonra çekilmiştir gibi bir şey yazdım. Ne demek istediğini anlamıştır mutlaka. Anlamıştır herhalde. Sağ ona tahta sedenin üzerine çiçekli bir örtü serdi. Kıymetli misafirleri için sakladığı 2 örtüden biriydi bu. Nan ve Tamçan çaylarını içerken dışarıda Haytep'in sesini duydular. Nan kapıya koşturduğunda Haytep avluya girmişti bile. Yeni gelen iri yarı sağlam kemikli bir adamdı. Başına çizgili bir örtü sarmış, kolunda yapma deriden bir okul çantası, omzunda transistörlü bir Japon radyosu asılıydı. Nan'ı askerce selamladı. Merdivenleri ikişer ikişer çıkarak yukarı koştu. Ayaklarının 2 parmağı kesilmiş olduğu halde merdivenleri çıkarken hiç güçlük çekmiyordu. Çok oldu mu sen geleli Nan? Tamçan nerede? Burada. Parti hücresi sekreteri odaya girdikten sonra çantasını sederin bir köşesine atarak Tamçan'a göz kırptı. Yeni mi geldin? Sonra ceketinin önünü açtı, başındaki örtüyü çözdü ve göğsündeki terleri sildi. Tamçan bir bardak çay doldurarak Haytep'in önüne sürdü. Yeni gelen bardağı aldı ve güldü. Seni beklerken neredeyse deli olacaktım dedi. Mu'dan aldığımız toprakların yeniden dağıtımı bize bir sürü zorluk çıkartıyor. Kolay bir iş değil, biliyor musun? Ben de kolay olduğunu iddia etmedim zaten dedi Tamçan neşeli bir sesle. Haytep çayından höpürtederek bir yudum aldı. Bazı meselelerde akıl danışmak için hep seni bekledim. Mesela Tamçan bir el hareketiyle Haytep'in sözünü kesti. Yaytep'in sözünü kesti. Ağır ol, önce çayını iç ve oturup birlikte yemek yiyelim. İş yarına kadar beklesin. Hele bugün bir dinlen bakalım, emektar. Günlük dertlerini unut biraz. Haytep sedirin kenarına çöktü ve arka arkaya 3 bardak çay içti. Sağ ona odaya girdi. Hoş geldin Haytep. An, Baren ve Namtan nerede kaldılar? Bilmiyorum ana, ben evden doğru buraya geldim. Onları bu akşam yemeğe çağırdım, hala gözükmediler. Boş ver, onlara takma kafanı ana. Kuyan iki elinde de dumanları tüten birer kap olduğu halde odaya girdi. Adamlar ona yol vermek için acele kenara çekildiler. Genç kız birinde karideslerin, diğerinde de pavurların olduğu kapları sofraya koydu. Özellikle karideslerin kokusu adamların ağzının suyunu akıtmıştı. Pembe renkli, kabukları soyulmuş, parmak büyüklüğünde karidesler koyu kırmızı bir domates salçasının içinde yüzüyorlardı. Su, alüminyum bir tavanın içinde küçük küçük kesilmiş, sirkeyle hazırlanmış papaya, birkaç parça kavrulmuş çiroz ve yer fıstıklarından bir çerez getirdi. Haytep yemekleri gözden geçirmek için öne eğildi ve ellerini ovuşturdu. Suyu kolundan tutarak, ''Enfes şeyler bunlar küçük hanım'' dedi. ''Bizim köroğluya söyleyeyim de size gelip ikinizden yemek dersi alsın. Ama bize ikram edeceklerinizin hepsi buysa sofraya oturmayız.'' Kuyen hemen araya girdi. ''Kızarmış bir balık da var.'' Haytep ellerini çırparak ''Kızarmış balık'' diye bağırdı. Sonra eliyle reddeder gibi bir hareket yaparak ''Ama hayır, kızarmış balık da olsa oturmayacağız.'' dedi. Kuyen'in gözleri büyüdü. ''Aptal'' dedi Su ona. ''Dostumuzu tanımıyor musun? Seninle eğleniyor, görmüyor musun?'' Haytep keyifle gülümsedi. ''Sen zeki bir kızsın Su. Hadi öyleyse ne istediğimi anladıysan getir bakalım. Ama çabuk.'' ''Pekala'' dedi Sağ ona. ''Küçük odaya gidip bak bakalım. Bir şişe yeter herhalde. Yoksa Haytep açlık grevine başlayacak.'' Su küçük odaya girdi ve kaynak gibi berrak bir şişe çavdar rakısıyla döndü. Haytep hemen şişeyi kaptı ve sanki elinden almalarından korkuyormuş gibi göğsüne bastırdı. Memnun, mübalağalı bir iç çekişle arkadaşlarına göz kırptı. Sonra nanı süzerek yumuşak bir sesle, ''Sevgili dostumdan, senin nişanlının evindeki bu dayak yemiş, köpek gibi duruşun kalbimi parçalıyor.'' Sağ anaya döndü. ''Ana, sakın kanmayın bunun bu tavırlarına ha. Buradan başka her evde anlattığı fıkralarla milleti kırıp geçiriyor bu adam.'' Sağ ana güldü ve başını salladı. Haytep biraz mahcup bir halde sofradaki yerine oturan nana oh olsun der gibilerinden baktı. Sonra rakıyı küçük bardaklara koydu ve sağ anaya da ısrarla içirmek istedi. Ama sağ ana reddetti. Kuyen ve Su da istemediler. Tam üçü bardaklarını tokuştururken önce avluda hemen arkasından merdivenlerden yukarı çıkan hızlı ayak sesleri işittiler. Üçü henüz içmeye başlamamışlardı ki Tan ve Ba Ren rüzgar gibi odaya daldılar. Tamçan'ın ve Nan'ın elini sıkıp oturdular. Tan alçak sesle konuştu. ''Şimdi bir haber aldık. Düşman Triton'a 1000'den fazla asker yığmış. Yarın temizleme hareketinin başlayacağı kesin. Yalnız nereye olduğunu bilmiyoruz.'' ''Kaç kişi dedin? 1000 mi?'' diye sordu Tamçan. Tan başını salladı. ''Düzenli beyliklerden bir tabur, bir tabur milis ve bir bölük ranger.'' ''Bunlar zamınkiler'' diye açıkladı Baren. ''Hepsini tam öğrendik.'' Tamçan kaşlarını çattı ve bir şey söylemedi. Öne eğildi. Tıpayı alarak şişenin ağzını kapattı. Şişeyi suya vererek geri götürmesini rica etti. ''Öyleyse ufak bir bardak yeter.'' dedi ciddi bir sesle. ''Hadi çabuk yemek yiyelim. Ana, hadi Su, Kuyen, siz de yemeğe gelin şimdi. Öyle sanıyorum ki buraya saldıracaklar. Ama yarından önce değil.'' Yine de hazırlıklı olmalıyız. Çünkü zamın bölüğü de var. Bakarsın daha önce de saldırabilirler. Kart köpeğin son zamanlarda buralarda dolaştığını gören olmamıştı hiç. Önceden buraya gelmesi gerekmez, biliyorsun. Sağ ona kapları kaldırmak için yemeklerini bitirinceye kadar bekledi. Erkekler aynı sedirin üstüne bir daire çevirerek oturdular. Haytep örtüsünü yine sıkıca başına sardı. Buraya gelecekleri açık dedi. Benim teklifim, tartışmayı kısa keselim ve hemen hazırlığa girişelim. İşte teklifim. Baren, kazıkları ve mayınları gömmek için hemen gerillaları toplasın. Karım, miting gruplarını hazırlasın. Düşmanın kudurmuşçasına hareket etmesine engel olmak için legal mücadele çok önemli. Ben karıma haber vereyim. Tamçan parmaklarını sedirin kenarına vurdu. Hay Teple aynı fikirdeyim dedi. Yalnız 1000 kişinin de az buz bir şey olmadığını unutmayalım. Yeraltı sığınaklarımız ne alemde? Geri çekilme yerleri hazırlandı mı? İyi sığınağımız az. Ancak birkaç grup sığınabilir. Kumluk yerde sığınak kazmak çok zor. Boyuna çöküyorlar. Birkaç tanesi çöktü ve henüz tamir edecek vakit bulamadık. Düşmanı sebze bahçelerinin önünde karşılamayı düşünüyoruz. Eğer durum çok nazikleşirse mağaraya çekiliriz. Tamçan bir süre sustu. Yüzünde bir endişe gölgesi geçti. Bu sığınak ve kazı işlerini mümkün olan en iyi şekilde çözmeye çalışmalıyız. Yoksa yeteri kadar hareketli olamayacağız. Ama mağara savunma için biçilmiş kaftan dedi Baren. Bir kişi 100 kişiyi durdurabilir orada. Geçen sefer öyle oldu. Evet, ama bu sefer durum değişik. Hondat mağarasını savunma için büyük avantajları olduğu doğru. Fakat biz meseleye sadece arazi açısından bakamayız. Ama şimdilik başka çaremiz olmadığından bu çözümü kabul etmek zorundayız. Fakat gelecekte mağarayı tek sığınak yeri olarak göremeyiz. Tamçan sonra Nan'a döndü. Sen de silahlı propaganda müfrezeni alıp gerillalarla birlikte savaşacaksın. Peki. Bizim 3 mas silahımız, 3 Thompson ve 15 MK3 el bombamız var. Hepimiz savaşa hazır durumdayız. Baren Nan'ın elini tutup sevinçle salladı. Haytep, Tamçan, bence burada kalmamalı, dedi. Tamçan bir an düşündükten sonra, hayır, sizin yanınızda kalacağım, dedi. Sonra Haytep'i yanına çekti ve alçak sesle. Siyasi mücadele yürütmede yardım etmek için köyde kalacağım. Benim saklanabileceğim bir ev biliyor musun? Haytep'in gözleri sevinçle parladı. Tereddüt etmeksizin cevap verdi. Benim ev. Siyasi mücadele yürüten gruplardan karım sorumlu. Senin yardımına sevinecektir. Neyse ki benim sığınak sağlam. Senin için en uygunu orası. Tamçan başını sallayarak tasdik etti. Hemen birisini Linkuyn'a yolla. Muhafızım Dat'ı geri çağırsın. Bize yardım edebilir. Bir silah bir silahtır. Üstelik de iyi nişancıdır. Baren birini Linkuyn'a gönderme işini üzerine aldı. Bu arada güvenlik işlerinden sorumlu olan Tan alçak sesle. Bir şey daha var dedi. Eğer düşman buraya gelirse şüphesiz köyden kendisini casus arayacaktır. Burada gözlemek için serbest bıraktığımız Bafi diye bir herif var. Onu ne yapacağımıza karar vermeliyiz yoksa onu tutuklamalıyız. Bu balıkhane sahibi tehlikeli. Karısı da öyle. Tamçan şaşırmıştı. Ben bu işi yaptığını sanıyordum. Hemen tutuklayın. Fakat sonra ilave etti. Gözleminizde herhangi bir delil bulabildiniz mi? Tamçan'ın bu soruyu niye sorduğunu anlamadan cevap verdi. Yeni bir şey bulamadık. Tamçan parmaklarını sedire tıklatarak. Şimdi sabırsızca efendilerini bekliyor olmalıdır dedi. Eğer onu tutuklayıp ondan düşmanın niyeti hakkında bilgi alabilirsek çok işimize yarar. Şüphesiz durumdan haberi vardır. Nan onların bir casus hakkında konuştuklarını biliyordu. Sözlerini keserek. Onu gözlediğiniz zaman her şeyden şüphelendi mi diye sordu. Haytep. Dikkatli davranmalıyız dedi. Evi köyün öbür tarafındadır. Düşman uzak değil. Önce bugün öğleden sonra evine herhangi bir asker gelip gelmediğini öğrenmeliyiz. Bırakın bu işi ben yapayım. Beni tanımıyor diye teklifte bulundu Nan. Çok iyi. Hemen işe girişelim. Hava neredeyse kararacak. Biz oraya varıncaya kadar. Nan hemen ayağa kalktı. Kuyan mutfaktan koşarak çıktı ve nişanlısına tabancasını verdi. Genç adam kayışını beline bağladı ve Tan'la birlikte kapıya yürüdüler. Ona doğru mağaraya götürün, dedi Haytep. Nan yolda giderlerken onu faka bastırmalıyız. Öyle yapalım ki tutuklamadan önce ağzından laf alalım, dedi Tan'a. Nasıl? Nan, Tan'ın kulağına birkaç söz fısıldadı. Tan'ın yüzü aydınlandı. İyi, çok güzel. Nan ilave etti. Merak etme. Bizde kukla subayların üniformalarından var. Onu mutlaka tutuklayacağız. Önemli olan bu işin ne bir dakika önce ne de bir dakika sonra olması. Seni tanıdığı için sen dışarıda nöbetçi durursun. Biz bu işi yalnız becermeye çalışacağız.